Ayrım 3. Boğaz Gezgini. Paskalis G. Lambardis. Sayfa 34. İstanbul 1948. Aradan 6 ay geçti. 1948'in kışındayız. Kış sert geçiyordu. Yerini almaya gelen bahara karşı direniyordu sanki. Onu kuzey rüzgarlarıyla itiyor, dondurmak istiyordu. Böyle bir havada evlerinin kapısını çaldım. Bayan elini açtı. Beni çocuğu gibi severdi. ''Aa, hoş geldin çocuğum. Nasılsın Ömer?'' ''Buyur, içeri gel de sana bir kahve yapayım. Biraz konuşuruz.'' ''Teşekkür ederim bayan Eleni. Günlerdir sizi görmedim.'' ''Hep evdeyim. Görüyorsun çocuklar ilgi istiyor. Evde her şey beni bekliyor. Her şey iyi gitsin de varsın olsun.'' Tatlılığı ve güzel konuşması insanı büyülüyordu. Neşeliydi. Bakışları da merhametli. Görünümü asaletini yansıtıyordu. Munis gözleri ruhumu sarıyordu. Çocuklarına sıcaklık gösteren bir anneydi. İlerlemelerini sağlayan. Lacivert renkli pantolonumu aldı, holdeki askıya astı. ''Bugün çok sessizsiniz. Çocuklar yok ya, Daphne ve Lefteris onları aldı. Damadın kuzenlerine gittiler. Angelos da yukarıda çalışıyor. Dışarıya çıkmıyor. Arada gürültü yapmayalım diye bize bağırıyor. Hadi otur biraz da konuşalım.'' Beni oturma odasına aldı. Boğazın manzarasını göreyim diye iki pencere arasındaki kanepeye oturdum. Mutfak yandaydı. Bayan Eleni misafirine ikramda bulunacaktı. Etrafta yayılmış aile fotoğrafları ve eski Bizans terekeleri vardı. Solumdaki masada iki çocuğuyla beraber Bayan Eleni'nin eski bir fotoğrafı bulunuyordu. Angelos belli ki ilkokul 1'e gidiyordu. Beni bir gülme aldı. Angelos fotoğrafta küçüktü. Okul kepi vardı kafasında. Fotoğrafların dışında duvarlar Angelos'un tablolarıyla doluydu. Biraz sonra Bayan Eleni elinde bir tepsiyle geldi. Kahve ve bir tabakta turunç tatlısı getirmişti. ''Neden gülüyorsun Ömer?'' ''Şu fotoğrafta küçük Angelos'u gördüm ve güleceğim geldi. Fotoğrafın olması ne iyi, insanı geçmişe götürüyor. Çoğu kere oturur, bunlarla oyalanırım. Duygulanır, bir sürü olay anımsarım. Zorlukları, başımızdan geçen olayları, çocukları küçükken azarlamamız gibi.'' Konuklara sunmak için tatlıları saklamak zorunda kalırdık. Daha başka şeyleri de. O dönemden şu fotoğraflarda kalan. Şimdi evin her yerinde tabloları var. Tanrı doğru yolu göstersin ona. Çünkü yaptıklarını herkesin beğendiğini görüyorum. Bana da endişe duymamamı söylüyor. Ne yaptığını kim bilir? Onu ben doğurdum, ben büyüttüm ve bir yerde ona güveniyorum ve biliyorum ki iyi biri. Kendi yolunu bulabilir ama korkuyorum. Çünkü tehlike içinde yaşamaktan hoşlanıyor. Sadece seçtiği yolda ilerleyeceğini söylüyor. Haklı olduğunu kabul ediyorum ama o benim çocuğum ve bir şey olur diye korkuyorum. Bayan Eleni, en azından Kaptan Mihalis'ten ve ailesinden deneyiminiz var. Kocam bunu baştan kabul etmemi sağladı ama doğrusunu istersen ben hiç istemedim. Fakat ne oldu? Kabul ettim. Çünkü onu denizci olarak tanımıştım. Angelos 26 yıldır yanımda, denizci de olmadı. Ama o da dünyanın başka ucunda yaşamayı istiyor. Bunlar bir annenin dertleri. Kalpten istediği için ona dua edeceğim. Maddi olarak destekleyeceğiz. Çıkış yolu bulacağına inanmasam da. Amcası İlyas aldığı paranın yarısını Angelos'a gönderir. Biliyorsun yalnız biri. Ne yapsın? Aklında sadece Angelos var. Seni de dertlerimle yordum. Sende ne haberler var? Söyle bana. Okulla ve doktora çalışmamla uğraşıyorum. Tüm gün ortaokulda okuduklarımı anlamakta, güçlük çeken çocuklarla meşgulüm. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Daha değil, ileride doğru kişiyle olabilir. Daha zamanımız var. Bre çocuğum, arkadaşın şu Ermeni kızla aklını bozmuş, ne olacak? Bizim güzel kızlarımız yerin dibine girdi sanki. Tutturdu bir Ermeni kız, nedir bunlar? Kaptan Mihalis öğrenirse evde karışıklık çıkacak. Sevgi ve buna benzer şeyler mantık aramaz, kalbin sesiyle konuşur. Söylediklerine göre çok güzel ve şirin bir kızmış ama Ermeni. Onu seviyor ama ona haksızlık ettiğini de düşünüyor anlaşılan. Evlenme çağında olduğunu düşünerekten. Ailesinin onun için büyük planları varmış. Oysa Angelos sorumluluk alacak durumda değil ama sıkma canını. İleride Anahit gibi bir kızı arayacak, ne ki bulamayacak. Çevresindeki kızların ne denli güzel olmasına karşın. Nelerden konuşuyoruz? Oysa Angelos onu daha uzağa götürmek isteyen rüzgarlarla birlikte diye ekledi Bayan Eleni. Annesinin ondan bahsettiği sırada tahta merdivenlerden ayak sesleri duyuldu ve Angelos göründü. ''Merhaba, burada mısın? Neden yukarıya gelmiyorsun?'' ''Onu ben alıkoydum. Kentin sorunları üzerine konuşmak istedim onunla.'' ''Çok ilginç. Acaba bu evin güncel sorunları üzerine de görüşmeyi düşündünüz mü?'' ''Burada birileri olduğu sürece tartışacak konular olacaktır.'' dedi annesi. Beni çekiştiriyorsunuz galiba. Alıştık gerçi. Ancak ben burada tek başıma dayanıyorum. Her şeyi çekip çeviriyorum ve alışmakta güçlük çekiyorum. İyi ki tek başıma kalmayayım diye bir kız çocuğu doğurdum. Hıçkırık olmadan, başını eğmeden gözyaşı akıttı. Angelos hemen onu avutmaya çalıştı. Yüzündeki yaşları sildi, öptü, sarıldı ona. O an ağlamamak için kendimi güçlükle tuttum. Sonra da sırtını okşadı. Sevgi sözleriyle ona bir şeyler söyledi. Yüzüne sevinç ve gülümseme gelinceye dek en tatlı şeyler kederden çıkar kuşkusuz. Ömür'ü görmüyor musun? Ailesine bakıyor. Senin gibi çılgın düşüncelere kapılmadan. Ben de görüyorum Ömer'i. Hayatını bilgelikle sürdürüyor. Aynı şeyi ben de yapıyorum. Fakat farklı şekilde. Sen sıkma canını. Kaderimiz neyse olur. Sen en azından sevgiyle büyüttün beni ve kanat verdin uçayım diye. Durup dururken bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Hadi bırak şimdi bunları. Konuğumuz var. Ne der bizim için? Ömer yabancımız değil. Bizden biri. Bizi anlıyor. Çocukluğumuzdan beri bizimle. Bilgili ve alçak gönüllü. Bir arada yaşamayı yalınlıkla kabul ediyor. Çoğu gibi işi kavgaya dökmüyor. Dürüsttür. Gerçeği görebiliyor. Bizi kabulleniyor. Çünkü hayatta ilk gereken sevgidir. Soydur. Çoğu kişi onunla dost olduğum için beni suçluyor. Fakat kim başkalarını suçluyorsa kendini suçluyordur fazlasıyla. Ben tersine memnunum bu kargaşalıktan. Barış oğlum, dedi annesi açıklamasından sonra. Bana da dönerek ekledi. Öğlene kal. Sana ikramda bulunalım. Kentte egemen olan koşulları araştırma yıllarından sonra kararımız Rumlarla, Türklerle, Ermenilerle, Yahudilerle ve hangi soydan gelirse gelsin vatanı İstanbul olanlarla ayak uydurmaktı. Çünkü pek çoğu birlikte yaşamayı istiyordu. Olup biten kötülüğü biliyorduk. Aynı düşüncede değildik. Halkımızın karakterini, tüm tarihini de biliyorduk. Yıllardır atalarımızın çektiği büyük acıları görmezden gelmiştik. Aramızda bir uyum, iyiye doğru bir gidişat vardı, sorunsuz. Hoş olmayan bir durum çıktığında doğrunun yanında yer almayı yeğledik. Son yıllarda edindiğimiz birlikte yaşamaya uygun olarak kavgaya, çatışmalara meydan vermeden. Kaderimiz bizi bugünlere, 1948'lere getirdi. Bu kentte oturan bizler yaşamayı öğrenmiştik. Halkların her zaman farklılıkları oluyorsa da bu da kendi cazibeliğini ve mistik yönünü getirmekteydi. Pazar öğlen öncesiydi, yemek davetini kabul ettim. Masa hazır oluncaya dek biz biraz yukarıya çıkalım, dedi Angelos. Çalışma yeri olarak kullandığı yer evin odalarından biriydi. Boğazı gören geniş bir mekandı. Balkon kapısını açtığında içeriye boğazın tatlı esintisi giriyordu. Odaya renkler hakimdi. Tabloları duvarlara asılıydı. Neredeyse tümünü kaplamıştı. Bazıları da solda yerde duvara dayanmış haldeydi. Odaya girişin karşısında resim sehpası bulunuyordu. Işık soldan geliyordu. Pencereden gölge oluşmasın diye. Resim sehpasının üzerinde büyük bir tablo vardı. Yaklaşık 2 metre genişliğinde. Boyasız kurşun kalemle çizili. Ancak yakından bakıldığında bir kadın yüzü ve Ayasofya betimi vardı. Diğer figürleri seçemedim. Daha belirginleşmemişti. Bu büyük tabloyu yaratırken ne vardı aklında? Şu kurşun kalemlerde sevgilinin hatlarını sezinliyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Yanılmıyorsun. Bu tablo tüm somut işlerimden oluşuyor. Aylardır uğraşıyorum. İstanbul'un renk değişimleri üzerine. Şimdi gerçekleşiyor. Tüm duygularımla. Çizgiler bilinçsizce oluştu. Kendiliğinden sevgilimi anımsattı. Bileşik bir eser olacak kendini anlatmasını istediğim. En iyi yerin anlarından çıkan bir öyküyü gösterecek bir zamanlar var olan parlaklık ve sevgiyi. Tabloyu bitirinceye dek görüş ve tarz bakımından çok düşüneceğim. Allah akıl fikir versin, bitirdiklerini göstersene bana. Biri şurada altta, diğerleri de arkada. İlk eseri Galata Köprüsü'nde günün doğmasıydı. Kalabalığın sürekli hareketinde güneş daha ortaya çıkmamıştı. Fakat doğudan göze çarpıyordu. Birkaç bulut vardı yüksekte, güneşi görmeye başlayan, ondan ışık alan, tam vakti oluşan renkleriyle. Ortam belirginleşmeye ve köprüde Beyoğlu'na yönelen halk ayırt edilmeye başladı. Hareket netleşiyordu. Küçük bir tekne köprüyü geçmek üzereydi. Başka bir gemi de Marmara Denizi'nden geliyordu. Orta direğinde beyaz bayraklarla. Provasında da bir görkemlik vardı. Uzun, ön tarafında beyaz giysileriyle ve saçları geriye doğru dalgalanan özgürlük onu götürüyordu. Göğsünü germişti ve yana açık elleriyle ileriye ve geriye salınım ediyordu. Sanki gemiyi çekiyordu. Özgürlüğün doruğu yüzünde son buluyordu. Tüm İstanbul'a bakaraktan sanki. İstanbul özgürce gün doğumuna susuyor. Bu şekilde günaydın diyor. Çünkü bağımsız, özgür olmak istiyor. diye bana açıkladı vurgulu bir tonla. Şaşkın halde kala kaldım ve cesaretine sevindim. Angelos'un hakkı vardı. Başka yerleri öğrenmeyi, tanımayı umutsuzca istiyordu. Hak ettiğini de hissediyordum. Diğer tabloları aralarında renk, zaman, mekan bakımından birbirlerinden ayrılıyordu. Tümünün hayranlık verici bir yanı vardı. Başkalarının da bunu görmesi ve biraz önce ilk resmini bana açıkladığında kala kaldığım bu güçlü sesi duyumsamaları gerektiğini düşünüyordum. İfade konusunda başarılıydı ve söylediğine inandırıyordu. Kesinlikle bağımsız, özgür kalması gerekiyordu. O sırada odanın kapısı vuruldu ve tabloların yarattığı düşünce silsilesi kesildi. Kapı açıldı, Bayan Eleni göründü. ''Bir bay seni istiyor.'' dedi Angelos'a. ''Fransız konsolosundan olduğunu söylüyor. Ne istiyor? Acaba bir şey mi yaptın Angelos?'' ''Bu söylediğin de ne anne? Fransa'ya topu topu bir kere gittim. O da yıllar önceydi. Anlamıyor musun? Bu sürede hazırlamakta olduğum tablolar için gelmiştir.'' Angelos yerinden fırladı, odadan dışarıya çıktı ve hızlı adımlarla aşağı indi. Fransız konsolosundan birileri konusu İstanbul olan bazı tablolarıyla vaktiyle ilgilenmişlerdi. Coşkuyla onlarla ilişkisi olan biri bu Rum'u Fransızlara önermişti. Bunlar da eserini takdir etmişler ve bazı konuları konuşmak üzere bir gün konsolosluğa çağırmışlardı. Odanın kapısında 40 yaşlarında iyi giyimli, iyi görünümlü, kır saçlı biri belirdi. İyi bir aileden geldiği belli oluyordu. Merhaba diye Türkçe selamladı beni. Ben de karşılık verdim. Ardından Angelos geldi ve takdim etti. Dostum Ömer Deniz, halkların tarih bilgisine hevesli bir tarihçi. Bay Zirar Saro da Fransızdır ve konsoloslukta kültür ateşçisi olarak çalışıyor. Buyurun oturun, dedi yeni gelene Angelos. Türkçeyi oldukça iyi biliyordu. Yine de vurgulama ve aksanından yabancı olduğu belliydi. İstanbul'a 3 sene önce 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelmiş. Fransızca biliyor musunuz, diye sordu bana. Ömer'in Fransızcasından daha iyi, siz Türkçe konuşuyorsunuz, diye araya girdi Angelos. İletişim için gerekiyorsa Fransızca konuşuruz. Angelos, Fransızca ve İngilizceyi kusursuzca biliyordu. Memnuniyetle, diye karşılık verdi. Fransız tarihini de biliyor musunuz Ömer? Belki de eğitim açısından sıradan bir Fransızdan daha iyi biliyorum. Çünkü ön yargısız öğrendim. Fransız ihtilali üzerine ne düşünüyorsun? Niçin bana soruyorsunuz? Görmek istiyorum, yabancı bir tarih uzmanı ne biliyor diye. Özgürlük, kardeşlik, eşitlik diye üçlü sloganla bildirilen görüşleri yenilerine koymak. Buraya kadar mı? 200 yıldır Amerika'ya dek tüm Avrupa'yı sarstı. Bundan böyle ortak kuruluş dönemi başlıyor ve yeni dönemin ruhunda değişiklikler kabul edilecek. Bu görüşler bizim 19. yüzyıl devrimlerimize de esin kaynağı olmuştur, diye ekledi Angelos. Bugün bile dünyadaki ezilmiş halklar esinleniyorlar, diye devam ettim. Çünkü dönemin aydınları tarafından oluşturulan aydınlanmanın temellerine sahipler. Bu ihtilalin aydınlık tarafı olduğuna inanıyor musun? Tüm ihtilallerin başı ve sonu vardır. Çoğu kez sonu aydınlıkla bitmez, başındaki gibi. Hem ayrımcı hem de düşmanlık aşamalarına varırız. Dostun birkaç sözle tarihin özel ilkelerini konumlandırdı. İyi bir tarihçi olacaksınız, diye bana dönerek söyledi. Ortalığa bir sessizlik çökmüştü ki Angelos bunu böldü. Bay Saro ile konsoloslukta tanışmıştık, dedi bana Angelos. Onunla sohbet etmiş ve şimdi yaptığım eser üzerine anlaşmıştık. Hangi aşamada bulunuyorlar diye eserlerini görmeye geldim, dedi. Angelos ayağa kalktı ve birer birer tablolarını göstermeye başladı. Neyi resmettiğini anlatıyordu. Her birini ayrı ayrı eserine uygun bir dille. Resimlerle birlikte sözleri de hareketleri de sesi de dalgalanıyordu. Hepsi birbirleriyle bağlantılıydı. Kentlerin kraliçesinin yaşamının farklı renkleriyle. Fransız tablolarından hoşlanmış görünüyordu. Gözlerini tablolardan alamıyordu. Görünüyor ki sözünde durmuşsun. Böyle harika olacağını beklemiyordum. Dahası tanışmamıza seviniyorum. Ne diyorsunuz canım? Eğer zaman sınırı olmasaydı sonuç daha iyi olabilirdi. Elbette bu alçak gönüllülükler abartılıydı. Çünkü resimlerde her şey apaçıktı. Yani daha iyi de olabilirler miydi diye sordu. Bazı şeyler elbette değişiklik kaldırmaz. Başlamaya çalıştığım bu eser, eğer bana zaman verirseniz daha iyi olabilir. Elbette bittiğinde sizin olacak. En azından ne olacağını sorabilir miyim? İstanbul'un güzelliğini vermektir amacım. O zaman anlaştık. Kararı sana bırakıyorum. Angelos Komnenos çekirdekten başlamayı istiyordu. Hakkında daha fazla şey öğrenmek isterdim. Çünkü karşımda mükemmel bir uyumla, farklı tablolarla düşüncelerini sanata döken biri var. Birazdan yemek için masa hazır olacak. Bizimle kalır mısınız? Birlikte yemek yer, konuşmamızı sürdürürüz. hemen karar vermedi. Acaba evden sizi bekliyorlar mı? Hayır, kimse beklemiyor. Genelde yalnız yaşarım. Öyleyse anneme söyleyeyim, masayı hazırlasın dedi. Ayağa kalktı ve gitti. Öğrenmeye hevesi insanlardandı. Bana sordu. Kendi halkın için söyleyecek neyim var? Önyargısız. Halkların karışımından oluşuyoruz. Çağdaş Türkiye birçok kavmin ve kültür bileşiminden oluşuyor. En geniş anlamıyla bu oluşum 1000 yıl öncesine Selçuklulara ve devamında Osmanlılara indirgenebilir. Bunlar bilinen şeyler. İlginç olan bunları bir soydaştan duymak diye sözümü kesti Zirar. İç dengeler konusunda neler söyleyeceksiniz? Sorun, Kemalist mirasın koruyucuları olan askeri ve politika alanında egemen sınıfın yol açtığı ayrıcalıkların sınıflandırılmasında aranmalı. Benim için bu ülkenin sahip olduğu ayrıcalıkların savunulması önemlidir. Baskı nedeniyle ayaklanma durumu yaratan çıkarlara gerek yok. İstanbul'a gelince tarih üzerine ne gibi kavramlar oluşturmakta? Ankara ile bir karşılaştırma yapmak isterim. Değişik dünyalara sahip iki kent. Hükümet merkezi olan, ulusal konuma sahip bir Ankara ve Osmanlı'dan da öteye giden eski tarihiyle bir İstanbul. Burasının ulusal ve kültür farklılıkları var. İslam'ın ve Ortodoks'un ortak yeridir. Ömer, görüşüm ülkenizin etrafında üstesinden gelmek ve korumak için rejimin kendi kendini aşacak gücü bulması gerekliliğidir. Tarihimizde kara sayfalar da var. Türk aydınlarınca eleştirilen. Halkın için ne düşünüyorsun? Çoğu en temel eğitimden bile yoksun. Kaderine de terk edilmiş olabilir. Kışkırtılmış da. Hükümetler tarafından bildik amaçlarda kullanılmak üzere. Fakat kesinlikle bela istemeyen yalın bir halktır. Eğitimli olanlar kültürlü, bilgeliğin dostu ve görüş sahibidirler. Doğruyla yanlışı ayırt edebiliyor ve seviyemizi yükseltmeye çalışıyorlar. Acizliğimizden acı duyuyor, değişiklikler için uğraşıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinden övünüyorlar. O zamanın egemen olan zor koşullarını bilerekten. Helenlerle birlikte yaşamanız nasıl? Rumları iyi bilenler ve eğitimliler onlarla temasta olmayı isterler. Çünkü halk ve aydın olarak görüşleri ve düzene sahip olduklarını biliyorlar. Eskiden beri ünlü Osmanlı mirasımızdan bazı şeyler bugüne kadar her zaman Helenleri yanında buldular. Danışmanlardan görevlilere, hocalara değin, bugün birlikte yaşamanın doğal olduğuna inanıyorlar. Hükümetlerle ilişkileri olan bazı kesimler, aramızdaki büyük kitleleri kışkırtmada kullanabilirler. Sizlerin son yıllardaki olayları benden daha fazla bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunları işiniz gereği öğreniyorsunuzdur. Dostunun resmettiği olağanüstü manzaralarda gizliden gizli bir kirlilik de var. Güzelliğinizi olumsuz etkileyen. Tarihi yazan politikadır ve olaylar çok sonra kendilerini belli eder. Çoğu kez iş işten geçtikten sonra. Bu kadar konuşmak yeter. Ağırlaşan ortamı değiştirmek istedi ve sözü Angelos'a getirdi. Sanatçımızla olumlu ya da olumsuz ilişkiniz var mı? Angelos'la birlikte büyüdük, kardeş gibi. Evlerimiz yan yana. Neyi paylaşmayalım, topraklarımızı mı? Bitirdik sonu olmayan tartışmaları. Bizi tedirgin eden ne varsa. Huzur içinde olmamız iki taraf için de kaçınılmazdır bundan böyle. Başka ateşlerimizi yakmalarına izin vermemeliyiz. Kendimizi daha iyi tanımalıyız. Bizi etkilememeli tahrikler, çekişmeler. Aynı bölgede yaşıyoruz. Bunca zamandır aynı havayı soluyoruz. Başka sorun istemiyoruz. Yaşadıklarımız yeter. Sevinçli yüzüyle Angelos belirdi kapıda. Ağır ortamı sona erdirdi. Beni bağışlayınız. Sizi yalnız bıraktığım için galiba konuşmanızı kestim. Anlamıştı. Yüzümüzde oluşan ifadeden o anın ciddiyetini. Halklardan bahsediyorduk, dedi Zirar. Ömer bu konuyu çok iyi bilir. Yaşamın değerini anlama ahlakına sahiptir. Halkların tarihiyle ilgili yansız görüşlerini dinlemelisin. Dünyayı tanıma konusunda araştırmalarımda beliren soruların çoğunu ona aktarırım. Bilgili olmanın dışında içten biridir. Dedikleri kuşkusuz doğrudur. Angelos beni sevdiğinden yüceltmek istiyor. Bilgiye ulaşmada daha çok yolum var. Çünkü sadakat gerekiyor buna. Tam olarak neyle meşgulsün Ömer? Şimdilik bir ortaokulda öğretmenim. Neden şimdilik? Amacım üniversiteye geçmek. Bir yıldır gerekli hazırlıklarla uğraşıyorum. Akdeniz halklarıyla ilgili olarak doktora çalışması yapıyorum. Çok ilginç. Ne zaman bitireceksin? 2-3 yılda tam olarak bilemiyorum. Başarılar. Teşekkür ederim. Zirar Saro hiç beklemiyordu Kominosların kapısını çalarken İstanbul'un başka bir yüzüyle karşılaşacağını. Angelos'un eserleri ve tez canlılığı onu heyecanlandırmıştı. Sanat insanıydı, kültürlü ve gizli devrimci görüşleriyle. Angelos günlerdir bahsettiği eserlerinden bazılarını İstanbul'un bazı ileri gelenleri için Fransız konsolosluğuna jest olsun diye hediye olarak ayırıyordu. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 44.